Ayrım 22.
İnsanın en asil olanları birbirini kırarken meydanda işte böyle soytarılara kalır. Hadi bunların istedikleri bellidir. Sabahtan beri gördün işte ekmek, para, koca, karı hepsi bu kadar. Ya diğerleri? Koca bir perde. Perdeyi aralayabilseler görecekler ki yalanın yalan olduğunu görmek için tek engel o kalmış. Her mertebenin bir nefsaniyeti vardır. Bunu aşamazlar. Asil olanların nefsaniyeti de budur işte. Dava, bil ki bu rezillikten bu reziller kadar biz de mesulüz. Onun için bütün bir ömrüme gülerim. Akşam iyice çökmüştü. Am dedim Arifa'ya. Bir iki nefer ayarlasak da baba erenleri çardağa götürseler. Yok nazarım dedi Abdi Baba. Fakiri sizin eve götürün. Artık sizin hanede kalacağım. Arifa ile birbirimize baktık. Bir ağızdan eyvallah baba erenler dedik. Gerçekten de gönül kahve ve kahvehaneyi bahane olarak görürmüş. Abdi Baba hanemize mihman, konuk. Olduktan sonra fakir çardağın acı kahvesini, kanaryalarını, gürültücü müdavimlerini bir tek gün dahi özlemedi. Mihman. Abdi Baba hane hayatında hiçbir şekilde çardaktaki baba değildi. Aksiliği kalmamış, her zaman çatık olan kaşları gevşemiş, gülen, söyleyen bir ihtiyar haline gelmişti. Hatice Hanım ile Zeynep'e takılıyor, şakalar yapıyor, eve gelir gelmez sağını solunu çevreleyen torunlara masallar, hikayeler ve hatıralar anlatıyor, bunları da onların farklı yaşlarına göre gayet güzel ayarlıyordu. Sabit kendi deyişiyle bir garip danışıklı dövüş olan seferden döndüğünde evde Abdi Baba'yı görünce hiç şaşırmamış, sanki 40 yıldır bu evde bulunan biriymiş gibi hoş gelmişsin bile demeden gitmiş ellerini öpmüş, o an varlığına alışmıştı. İşte dedim Sabit'e, senin tehlikeli Abdi Baba bu. Geniş, bütün yüzüne yayılacak kadar geniş bir gülümsemeyle cevap vermişti. Senelerdir tanıdığım bu adamın hiç bilmediğim yanları olduğunu ancak yeni yeni öğreniyordum. Çardaktaki Abdi Baba kendisinden hiç söz etmezdi. Bir kez fakire kendisinin de seferlere katıldığını söylediği gün istisna kabul edilirse. O şimdi hemen her gece Arif Ağa ile birlikte küçük muhabbet soframızı kuruyor, muhabbete başlıyor ve Abdi Baba'nın 95 yıllık ömrünün şaşırtıcı tecrübelerini dinliyorduk. Patrona Halil kıyamı olduğunda fakir 18 yaşında bir Bektaşi muhibiydi diye başladı bir gece. Genç Osman olayından sonra Ocaklı'ya bir korku geldi. Ocağın ismi padişah katliyle o kadar kötüye çıktı ki bunu kimse tahmin edememiş. Padişah öldürmek, ocağın kendi kendisini öldürmesi gibi bir hadise olmuş. Bundan sonra Ocak bu dehşeti hiç unutmadı. Gördüler ki iş sokağa döküldüğünde bütün başlar bir anda ayak, bütün ayaklar da bir anda baş olabiliyor. Hakim olmanın imkan ve ihtimali yok. İşte patrona kıyamında ben pek doydum. Ancak büyüklerimin ve mürşidimin söyledikleri hala kulaklarımdadır. Diyorlardı ki, Yeniçeri artık doğrudan kıyam içinde görünmek istemiyor. Bu nedenle maşa buluyor. Bulamazsa icat ediyor. O maşayı kullanıp uzaktan seyrine yatıyor. İşte denildiğine göre patrona Halil de böyle bir maşaymış. Aynı şimdi bu kabakçı Mustafa'nın olduğu gibi. İlk bakışta bu durum akıllıca görünüyor. Oysa hiç öyle değil. Gün geliyor kullandığın maşaya öyle iktidar tanımak zorunda kalıyorsun ki kendi yaptığın maşa seni aşıyor. Senin hakimiyetinden çıkıyor, bir de yaptıkları sana mal ediliyor. Akıllı, görmüş geçirmiş, feleğin çemberinden geçmiş adamı maşa yapabilir misin? Hayır, o zaman ne yapıyorsun? Gidiyorsun, nerede gözü kara, pazısı kuvvetli, cahil, cahil olduğu için cesur adam varsa onu kullanıyorsun. O da adı üzerinde cahil. Bu sefer onu yok etmek için düzen kurmaya başlıyorsun. Yani aslında kavgan sürekli kendinle, gücü olmayan adamı ocak gücüyle adam ediyor. Sonra yine ocak gücüyle onu yok etmeye çalışıyorsun. Çünkü senin için de tehlikeli. Bu bir fasit daire, kısır döngü. Bunu yaptığın her seferinde biraz daha güç kaybediyorsun. Kıyamı bile mertçe yapamıyoruz artık. Çık ortaya, ben kazan kaldırdım de. Bilmem kime sahip çıkıyorum deme. Ortadaki benim davamdır de. dolambaçlı yollara girme, kendi yarattığın adamlar karşısında ezilip büzülüp bir de kendini rezil etme, cumhur benim de ama o zaman birilerinin işleri bozulacak tabii. Kaç gündür İstanbul'da neler oluyor, ricalden biri öbürünün servetine göz dikiyor, hemen bir dedikodu, falan keş nizamcıdır, haydi adam paralanıyor, serveti vardı ne oldu, koyduysan bul. Ama ocak işi baştan kendi eliyle yapsa, baştan işinin sahibi olsa böyle olmayacak. Ocakta kim ayak, kim baş, bunu herkes bilir. Bu işin kuralları vardır. Karar nerede, nasıl alınır, yolu vardır. Fakat bunu zabitler de istemiyor. Bu yola girseler, dolambaçlı yollar kapanacak. Kendi çıkarları bozulacak. El altından servetler el değiştirmeyecek. İş maşa kullanmaya gelince bundan da her zaman Osmanlı kârlı çıkıyor. Servetin en büyüğü kimde? Onda. Makamlar kimin elinde? Onun. Şimdi ocağın maşasını kıracak maşayı mutlaka bulacaktır. Bu Memalike Osmaniye'de azgın kıtlığı mı var? Bir yerde bir azgın görürseniz bilin ki onun vadesini yine bir azgın dolduracaktır. Osmanlı azgın bulmakta mı zorlanacak? Hiç zorlanmaz. Elinin altında o kadar bol var ki. Neyse dedi, işte yine devlet sohbetine girdik. Can çıkar huy çıkmaz. Yemin etsem bana yazık olur. Yeminimi tutamam. Fakir 18 yaşın toyluğunda bu devlet işlerinin rezaletini görmüştü. Ayaklar baş olduğunda ortaya rezalet çıkar. Gördüğünüz gibi karı isterler, koca isterler, para isterler. Baş olmanın ne demek olduğunu öğrenmek için vakte ihtiyaçları vardır. Bu vakitte hiçbir zaman olmadı. Eski başlar bu durumu çubuklarını yakıp seyreder. Bilirler ki ahaliye sonunda gına gelecek. Gelen gideni arattı diyecekler. Onlar da o zaman çubuklarını bırakıp topçusu tüfekçisiyle yüklenecek. Zaten çürümüş ağaca gülle atacaklar. Atar atmaz devrilecek. Neyse işte fakir 18 yaşında dahi bunları görmüştü. Gördüm de ne oldu? Gittim mücerret ikrarı verdim. O zaman Serezli Hacı Hasan dede baba vardı, Hacı Bektaş'ta. Dedim ki kendi kendime, Abdi bu dünya sana haram, çek bu dünyadan elini eteğini. Maldan, mülkten, çoluk çocuktan, şehvetten, bu iktidar kavgasından uzak dur. Niçin bunlardan uzak durmak? Çünkü bunlar nefsaniyet, benlik davası. Kendini tarikata, marifete, hakikate ver. Şimdi diyeceksiniz ki niçin öyle yapmadın? Yaptım, uzun müddet yaptım. 35 yaşında baba oldum. 45'e kadar öyle yaptım. Daha doğrusu yapamadım. Niçin? Bir baktım ki kaçtığım her şey geldi, fakiri burada da buldu. Muhip, derviş olamazsa gönül koyar. Derviş, baba olamazsa kızar, küser. Baba olan dervişleri kıskanır. Babalar birbirini çekemez. Kimin daha çok evladı var yarışına girer. Her baba evladının sayısını çoğaltmak için önüne gelene nasip vermeye başlar. Bir senede derviş, iki senede babalar ortaya çıkar. Post kavgaları alır yürür. Bir baktım ki kaçtığım her şeyin tam ortasındayım. Bu sefer oradan kaçtım. Dedim ki nasip vermeyeceğim, meydan açmayacağım. Yolu usulünce sürdürenlerin de ayağına basmayacağım. Bir müddet gezindim durdum. Bütün Rumeli'de, Anadolu'da gitmediğim dergah, kasaba, tekke kalmamıştır. Sonra yine Kürkçü dükkanına, İstanbul'a döndüm. Madem dedim bu iktidar kavgası nereye gitsen seni bulur, madem benlik davası sana kaçacak delik bırakmaz, o zaman sen onun üzerine git. Karanlıkta ıslık çalma, nur ol. Söylendiğinde kulağa hoş geliyor da, olmaya gelince o kadar kolay değil. Bir an hah oldum diyorsun, sonra bir bakıyorsun karanlık seni kuşatmış. Kuşatmakla kalmamış, içine girmiş. Senin elinde değil bu. Hak erenler nurundan sana ne kadar bahşetmişse o kadar oluyor. Sürekli kendinle didişip duruyorsun. Nurdan dağıtmak mümkün değil. Sen kimsin ki başkasını nurlandıracaksın? Olmuyor. Tam oldu dediğin anda çakmaklı tüfek gibi geri tepiyor. Boş bulunursan ağzın yüzün dağılıyor. Herkesin kendi nurunu bulması lazım. Nerede? O zaman dünya cennet olurdu. Dünyaya da gerek kalmazdı. Belki de bunun için tarikatlarda eskiden seferilik tavsiye edilirmiş. Mesela cavlaklarda. Kalenderiliğe Anadolu'da verilen bir ad. Mesken tutmak, yerleşmek tavsiye edilmezmiş. Bir yerde mesken tuttuğunda orasını senin zannediyorsun. Oranın meselelerini senin meselen zannediyor. Başlıyorsun uğraşmaya. Şimdi işte İstanbul'un meselesiyle uğraşıyoruz. Git Dimetoka'ya, Filibe'ye, Sofya'ya, orada da bütün bir ömrü versen düzeltemeyeceğin meseleler var. Uğraş dur işte. Dünyada ne işin var ki? Abdi Baba'nın bu dünyadaki işleri Hazreti İsa Efendimiz'in 25 Kasım 1807 günü nihayete erdi. Sabah odasından hiç ses gelmediğinde merak ettik, girdik. Döşeğinde sırt üstü uyuyor gibi yatıyordu. İki eliyle göğsündeki büyük teslim taşına, Bektaşilikte tarikat üyelerine üye olduklarında takılan 12 köşeli taş, sarılmış yüzüne alaycı bir gülümseme yayılmıştı. Usçuklu Alemdar. Bastı İstanbul'u dağ civanları, Alemdar Paşa'nın pehlivanları, cümbüşlü olur bahçe zamanları, pek yamandır bu kırcalı askeri. 19. yüzyıl İstanbul destanlarından, anonim. Alemdar Mustafa Paşa adını daha düne kadar bu şehri İstanbul'da duyanların sayısı pek azdı. Ancak son sefere giden Sabit gibi Yeniçeriler biliyor, tanıyor, ondan bahsederlerken ya da adı geçtiğinde gösterdikleri tavırlarla bu adamın önemli birisi olduğunu hissettiriyorlardı. Ahalinin çoğu içinse o, Anadolu'nun ve Rumeli'nin yüzlercesini görüp geçirdiği türedi paşalardan biriydi. Ocaklı olması bile bu fikri değiştirmiyordu. Halka göre onun ocaklılığı kağıt üzerindeydi. Yalnız kalmamak için zamanında ne yaptıysa yapmış, ocağa kaydolmuştu. Aslında o, geçmişinde yol kesmekten kasaba şehir basmaya kadar her türlü işkilli durumu olan birisiydi. Derken bu aynı Alemdar'ın yanında kendisine pek sadık 15 bin askeriyle orduyu Hümayun'a katıldığı, Edirne'den İstanbul'a doğru yürüdüğü haberi geldi. Arada bir adı geçtiğinde sadece Alemdar diye anılan bu adam birdenbire büyük saygıyla Mustafa Paşa Hazretleri oldu. Artık herkes onu tanıyordu. İstanbul'daki neredeyse tüm göçmenlerin bir şekilde akrabasıydı. O değilse adamları öyleydi. Çok kahramandı, Moskova kök söktürmüştü. Aslında sadrazam olacak adamdı. Ahaliden biri çıkıp, hala yahu kim bu Alemdar diye soracak olursa, diğerleri bu önemli şahsiyetin nasıl olup da tanınmadığına olan hayretlerini yüksek seslerle gösterdikten sonra, kahramanlığını, fakir babalığını, yüksek irfanını anlatmaya başlıyorlardı. Sonra İstanbulluların birçoğunun geceler boyu uykusuz kalmasına, uyuyanların da kabuslar içinde uyanmalarına neden olacak olan hadise meydana geldi. Söylendiğine göre Mustafa Paşa yakın adamlarına, ''Ben öyle kirli şehre girmem, gidin önce yılanın başına ezin.'' demiş. Bunun için Pınarhisar ayağını Uzun Hacı Ali Ağa gönüllü olmuş. Yanına 50 nefer süvari alarak gizlice Rumeli fenerine gelmiş. Meğer garip kabakçı o gece Rumeli kavağı balıkçı reislerinden Temel Reis'in kızıyla gerdeğe girmişmiş. Bunlar kabakçının bütün muhafızlarını uykuda yakalayıp bağlayaraktan adım adım ilerlemiş. Kabakçının gerdek odasına kadar girmişler. Uykuda bastırmışlar. Alemdar'ın adamlarından aydınlı Zeybek Mustafa bir vuruşta kellesini almış. Zavallı gelincik tir tir titrerken öylece kelleyi alıp çıkıp gitmişler. Azrail bile bu kadar sessiz gelemezmiş. İşte bu hikaye İstanbul'da böyle dolaşırken Alemdar'ın askeri de adım adım yaklaşıyordu. Yanında pek ünlü nizamcılardan Ramiz Efendi ve Behiç Efendi gibi adamların da bulunduğunun duyulması bu gelişin pek tekin olmadığını gösteriyordu. Ahalinin korkuları bazen istekleri kadar gülünç olabiliyordu. Buna yakından şahit oluyordum. Çardak sahibi Memiş Ağa, Abdi Baba'nın Hakk'a yürümesinden sonra onun mahfilini fakire tahsis etmişti. ''En çok seni severdi Sarı Ağa. Geldiğin müddetçe başımızın üzerinde yerin var.'' demiş. Fakiri adeta rahmetlinin yerine koymuştu. ''Bu benim için ağır bir yüktü. Sanki azap nöbetini Abdi Baba'dan ben devralmıştım.'' Çaresiz sürdürüyor, haftanın 3 günü mahfili muhabbete açıyordum. İşte burada görüyordum ki ahali bir halt ettiğini düşünüyor. Şimdi de ödü patlıyordu. kabakçıya bir istida, dilekçe, verenden tutun, yamaklara benzemeye heves edip kara zıpka diktiren beyzadelere kadar tüm ahali en derinlerinden tir tir titriyordu. Utana sıkıla geliyor, ağam diyorlardı, buyur diyordum. Şey, ben kabakçıya bir istida vermiştim de, diyordum, ne olacak? Yani, adım deftere geçmiş midir? Mustafa Paşa Hazretleri bu defteri bulur mu? Bulursa ne olur? Dövüne dövüne çıkıp gidiyorlardı. Daha dün kabakçı Mustafa Ağa Hazretleri diye anılan şahıs birden kabakçı, bu yamak reisi, sergerde, haydutbaşı, elebaşı oluvermişti. Fakir Abdi Baba kadar sabırlı değildi. Bunlarla eğleniyor, korkularını biraz daha körüklüyor, en azından bu cezayı verip gönderiyordum. Habib Abdi Baba zamanında olduğu gibi sohbetleri hiç aksatmıyordu. Benim orada olacağım günleri biliyor, hiç olmazsa bir iki saat muhabbete geliyordu. Az kaldı dedim ona, Alemdar bugün yarın şehirdedir, ne olacak dersin? Görülen o ki dedi, Sultan Mustafa'nın köse sadrazamın, Şeyhülislam'ın işi zordur. Anlaşılan bu işte en çok ulema hırpalanacak. Ya ocak diye sordum. Kabakçıya ocak da destek olmadı mı? O işi ustalıkla kotardık ağam dedi. Yanında yöresinde yer alanların hepsi emekli yeniçeriydi. Ocağa hakim olanların hiçbiri ortalıkta görünmedi. Görünenler mosturalıktı. Dedim, ne olmuş yani? Onları harcansın diye mi ortaya attınız? Güldü. Yok canım dedi. Hepsi 70'ini aşmış adamlar. Fazla da mühim değiller. Kimse canlarına dokunmaz. Üstelik gider ayak işe yaramış oldular. Bir görsen şimdi kaçacak delik arıyorlar. 70 yaşında bu korku düşman başına. Yahu gelmişsin 70'ine. Bir canın kalmış. Onun için büzüleceğine dik dur değil mi? Sen dedim. Senin ocağın elebaşlarından olduğunu bilmiyorlar mı? Demem o işte dedi. Ocağa bir şey yapacaklarsa bana da yaparlar. Ama niyetleri buymuş gibi gelmiyor bana. Abdi Baba'nın söyledikleri aklıma geldi. Uzun müddettir kafamda çevirip duruyordum. Peki Habib dedim. Ocağın böyle maşa kullanıp kara göz oynatması fikrince ne kadar doğru? Bu daha ne kadar böyle sürer? Şimdi eğer dediğin gibi olursa bu sefer ulema da size düşman kesilecek. Bizi aslanın ağzına atıp yalnız bıraktılar diyecek. Maşanız da kalmıyor. Daha nereye kadar? Ağam dedi. Sana bir misal vereceğim. Farz et ki karını seviyorsun ama bir gün kızdın, ikrarına falan aldırış etmedin, şeriata uydun, boş ol dedin. İki gün sonra caydın, yine döndün. Eskisi gibi olur mu? Eyvallah, olmaz elbet dedim. Olmaz tabii dedi. Olmaz çünkü bir kez o lafı telaffuz etmeyecektin. O laf bir kez ağızdan çıkınca sen de o da lafın çıkabilir olduğunu anlamış olacaksınız. Artık ne yapsam boşuna. Osmanlı ile ocağın arası da artık böyle. Bu iş tamir olmaz. O da biz de gününü bekleyeceğiz. Kim uygun günü bulursa, hak erenler kimin destekçisi olursa, işte o gün biz açık seçik ortaya çıkacağız inşallah. Ya Sabit dedim, yine pek mecnunlaştı, hususiyetle de seferden döndükten sonra. Yok dedi, iyidir aslında, birkaç kez muhabbete bile oturduk, artık demden korkmuyor. Yaş kemale erdi ama ruhu fazla hassas, orduda çıkan karışıklıkta bizzat can almış birkaç tane, yeniçeriliği tutmuş, nizamcı vurmak zorunda kalmış, sen vurmasan onlar vuracaktı diyorum, anlamıyor. Bu hallere düştük deyip duruyor. Sustu. Aslında diye tekrar başladı. Yeniçeri ağası sadrazam olacak adam. Hiç leke yok üzerinde. Ama olamaz. Çünkü emirlere uyunca yükseleceğini zannediyor. Şimdi şaşırmıştım. Öyle değil mi yani diye sordum. Yok yok dedi. Yanlış anladın ağam. Umumiyetle öyledir. Ama arada bir maraza çıkarıp gücünü göstermen, kendini unutturmaman gerekir. Sabit'in kendi gücünü fark ettiğini bile sanmıyorum. Aslında ocağın en hürmet gören adamlarından ama o farkında değil. Ortada olmaktan hoşlanmıyor zannederim. Öyle dedim. Evde bile öyle. Yani dedim, sözün kısası Mustafa Paşa İstanbul'a geldiğinde ocaktan bir maraza çıkmayacak öyle mi? Bu dedi, sadece bize bağlı değil ama görünen o ki çıkmayacak. Üstelik paşa da yeniçeri, o yüzden ocak kin gütmüyor. Meselenin şimdilik bizle bir ilgisi yok. Rical kendi arasında tepişiyor. Henüz ocağa dokunan yok. Dokunurlarsa o zaman düşünürüz. Alemdar Paşa şehirde öyle bir korku yaratmıştı ki hırsızlar, fahişeler dahi mesleklerine ara verdiler. Sanki bir dudağı yerde, bir dudağı gökte masal deviydi gelen. Ahalinin yarattığı, duyduğu ve yaydığı korku büyülü bir bulut haline gelmiş, paşanın etrafını sarmış, onu bir dehşet halisi içine almıştı. Padişah kadar güçlü olan Cezayirli Hasan Paşa'dan bile sağlığında bu kadar korkulduğunu hatırlamıyorum. Tabii Hasan Paşa İstanbul'da yaşıyordu. Sık sık halk içinde görünüyordu. Halk kendi içine çıkandan, yüzünü görebildiğinden daha az korkuyor. Ama Mustafa Paşa sanki Ecinliler ordusuyla Kaf Dağı'nın arkasından geliyor. Nihayet 21 Temmuz 1808 günü beklenen dev biz fanilerin dünyasına girdi. İlk işi Babali'ye gidip Şeyhülislam Topal Ataullah'ı azlettirmek oldu. Üzerinden bir hafta ancak geçmişti ki 15 bin askerle Babali'yi bastı. Sadrazama, "Bre herif ver şu mührü Hümayun'u" deyip onu da sadrazamlıktan aldı. Adeta şehir içinde dolaşıp istediğini yaptırıyordu. Ahalinin korkusunun biraz yatışmış olduğunu bugünlerde anladım. Bu büyüklerin meselesinin kendi aralarında olduğunu anlamışlardı. Kim bir dul kadın ya da sandalcıyı niçin ciddiye alsındı ki? Hatta ufak ufak eğlenmeye dahi başlamışlardı. Bıyık altından daha dünün koca sadrazamına herif denilmiş olmasına gülüyor, bu lafı bütün şehre yayıyorlar, peşine de Alemdar'ın Şeyhülislam'a da "Bre topal karga" dediğini eklemeyi unutmuyorlardı. Büyükler arasındaki bu kavga onlara intikam duygularını bir şekilde tatmin etme imkanı sağlamıştı. Yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin, herif, karga, deyus gibi laflarla ortaya çıkıyor, bu dağlı kaba saba Alemdar'ın küfürlerini sanki kendileri etmişler gibi şevk ve iştiyakle tekrarlıyorlardı. Öyle bir bre herif diyorlardı ki rivayeti yayarken zevkten ağızları çarpılıyordu. Fakat Alemdar aynı gün hayatının en büyük hatasını yaptı. O da kendisini dev zannetmiş olmalı ki Sultan Selim'i tahta geçirmek için birdenbire saraya daldı. Peri padişahı sarayının ne menen bir şey olduğunu bilememesi gayet tabiiydi. Bu zavallı Sultan Selim'in hayatına mal oldu. Üzüldüm. Neden bilmem. Belki sadece yüzünü görmüş olmaktan dolayı ben bu adamı sevmiştim. Yok, bir de tahtını bırakış şeklinden dolayı. Yok, musiki şinaslığı. Şeyh Galip Efendi'ye bağlılığı da var. Düşününce insan bir takım nedenler buluyor. Kötü bir hükümdardı. Ama zaten hükümdarın iyisi var mı ki? Arif Ağa bu haberi aldığında ev yıkılıyor zannettim. Hiç günahı olmayan Sabit'e bile "Bir padişahı, veli nimetimizi koruyamadınız. Yazıklar olsun size" diye hücum etti. Sabit ne yapsın? 15 bin askerle saraya dalan Alemdar kurtaramadıktan sonra kaşla göz arasında bir iki hadım, bir iki köle Memaliki Osmaniye'nin kaderini değiştirdi.